Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz LG'nin merakla beklenen amiral gemi akıllı telefonu için. Yani namı diğer V20.
Merakla beklenen dedin. Yalnız orası acaba doğru mu? Merak kısmı.
Valla ben merak ediyorum. Çünkü LG'nin iddialı bir telefona ihtiyacı var. Ama tabii piyasada nasıl bir etki yaratır? Gerçekten bir Note 7 kadar ya da iPhone 7 kadar bekleniyor mu? Onu zaten okuyucularımıza yorum olarak belirtirlerse şahsen merak edip etmediklerini. Ayrıca onu da görmüş oluruz. 6 Eylül'de Amerika'da lansmanı var. 6 Eylül aşağı yukarı IFA fuarının bitişi olacağı için sadece Amerika ve Güney Kore'de bir lansman da olabilir. Zaman zaman 3-4 farklı ülkeyi seçip eş zamanlı lansman yapabiliyorlar. Belki bir ihtimal son dakika değişikliği olursa IFA fuarında da hazır o kadar gazeteci aynı ortamda buluşmuşken belki orada da bir lansman yapılabilir ama şu an resmi olarak 6 Eylül tarihini biliyoruz.
Ve onu da yanlış mı hatırlıyorum yoksa sadece Amerika'da mı lansman yapmışlardı V10 için? Yine eş zamanlı falan
Kore,
öyle bir şey yoktu.
Ana vatanlarında bir şeyler yapıyorlar.
Çok sessiz sedasız bir duyurusu olmuştu onun da öyle.
Türkiye'de de zaten çok butik, ufak bir lansman yapılmıştı açıkçası. Çünkü yeni bir serinin başlangıcıydı. Ama şimdi V20 tabii daha önemli çünkü G5 tutmayınca ki asıl paranın döndüğü karlı kısmından, tatlı kısmından bahsediyoruz. Orada LG'nin oturaklı bir modeli ihtiyacı var.
Evet.
V20'nin daha önce zaten render görüntülerinden bahsetmiştik mobilitenin önceki bölümlerinde. Şimdi hem kılıfçıların sızdırdığı bazı görüntüler var hem de nihayet açıkta bir masanın üzerinde dışarıya sızmış bir görüntü var. Açıkçası bakıldığı zaman ne LG'nin daha önce G serisine ne de V10'a yani öncül modele benzeyen değişik yeni bir tasarım ortaya çıkmış. Hani bakıldığı zaman G5'le kıyasladığımız zaman bana hoş geldi. Ama mesela Note 7 ile kıyasladığımız zaman tartışmaya açık. Bence Note 7 daha güzel görünüyor şu anki tasarımla. iPhone'lardan her türlü daha güzel olmuş.
Vallahi ne yalan söyleyeyim tasarım hiç modern değil. Yani herhangi birine telefon çiz desen aynısını çizerdi. Hiçbir şekilde, hiçbir
yani özelliği. Onu istiyorsa zaten çizmesin normal değil mi?
Hiçbir özelliği yani şey değil. Yani göz alıcı bir tasarımsa öyle göremedim. Ve sanal tuş bana sorarsan şu anda herhalde bir Android üreticisinin yapabileceği en kötü atılım.
Ya Google da öyle yapıyor ama.
İşte Google'ı zaten o yüzden çok satamıyordu. Sen hiç görüyor musun deli gibi Google telefonlarını sattığını filan?
Ya da orada farklı şeyler de var. Her ülkeye çıkmıyor. O da ayrı bir tartışma konusu ama orada tabii HTC'nin yeni Nexus'larıyla beraber belki akıbetli yaşayabilir.
Belki. Ki onun da tasarımları...
ya onun tasarımları hiç acıcı değil açıkçası. Yani ben niye öyle bir şey yapmışlar? Hani göz var dizem var arkadaş. İşte baktığı zaman...
Satmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar ne bileyim. Sanal tuş olayından Google'ın vazgeçmesi lazım. Gerçekten özellikle Sony ve LG gibi üreticileri çok zora sokuyor.
Ben de aynı fikirdeyim. Ne güzel işte. Fiziksel butonu koyuyorsun. Üzerine parmak izi okuyucuyu da ekledim yani. Mis. 10 numara 5 yıl olur. Yani daha ötesi olamaz diye tahmin ediyorum. Ama tasarım şu anda arkadaşlar ekranlarımıza geliyor. Lansmana da sayılı günler kaldığı için 3 aşağı 5 yukarı bu fiziksel görünüm bizleri karşılıyor olacak.
Şimdi 4 kamera tartışmaları ayuk çıktı burada.
Yani şimdi 3 kamera mı 4 kamera mı o tartışmacık. Çünkü mesela geçtiğimiz sene V10'da biz ne gördük? 2 ekran 3 kamera gördük.
Evet.
Önde 2 tane ekran 2 tane kamera. Arkada da 1 tane kamera. Arkada da 1 kamera vardı. Şimdi G5 ile beraber LG tarafı çift kameraya geçti ana kamera konseptiyle. Bunda da muhtemelen zaten ortaya çıkan bazı görüntüler vardı. Arka tarafta çift kamerayı göreceğiz ama önde çift kamera sürpriz olur açıkçası.
Öyle gerçekten. Bir de şey çok garip. Yani LG G5 gibi bir telefonda arkada çift kamera var. Ama tüm dünyanın kullandığının aksine kullanıp bir tanesini geniş açı yapmak falan hangi aklı hizmettir? Bari bir bokeh efekti için falan kullansaydın, alan derinliği hesaplasaydın. O da
ya
yok
ben
mesela.
Şeyi bekledim açıkçası G5'de. Bir yazılım güncellemesiyle arkaya alan derinliği için kullanmak. Çünkü sensör koyduktan sonra olay nasıl yazılımla, üzerine nasıl yazılım koşturduğunla alakalı ama ben de o konuda seninle hemfikirim. Sonucunda olayı genişletme ekstra 3. parti lenslerle yapılabiliyor. Biz bunu Samsung'da gördük ama 3. parti lenslerle arkayı bokeh yapamıyorsun. Şu bir SLR kamera değil yakına bakıldığı zaman. Dolayısıyla ben de tercihen senin aynı fikirdeyim bu noktada. Eğer önde çift kamera olur, arkada da çift kamera olursa 4 kamerayla dünyadaki ilkleri yapan telefonlardan birisi olur muhtemelen ama dediğim gibi 1'e 3 sanki daha mantıklı gibi görünüyor. Çünkü ön kamerada Mesut, örneğin işte bugün Samsung'u var, başka firmaların var. Geniş açılı bir lens koyduğun zaman zaten önde de grup selfiesi çekebiliyorsun, grup öz çekim yapabiliyorsun. Çok da sıkıntı yaratmıyor.
Çok da sıkıntı yaratmıyor olayı. Gerçekten. Yani şimdi telefonların şöyle bir sıkıntısı oldu. Snapdragon 820 artık tüm tepe modellerde var.
Standart.
Standart. Standart hepsi aşağı yukarı aynı hızı sunuyor. 4 GB bellek veya sonrası zaten fazla işini görüyor. Android 7.0 zaten tüm tepe modellere gelecek. Ha, ilk
bu telefon ilk
gelecek.
Olacak kutudan çıkıyor.
Onun özelliği çok fazla var. Ama gerisine bakarsan eğer, şimdi kamerada eğer çok devrimsel bir şey yapamazlarsa, yine kalkıp da G5'tekinin benzerini öne ve arkaya koyarlarsa bu telefonun sonunda belli. Çünkü bu telefonun şöyle bir sıkıntısı var artık. Bu telefon gerçekten büyük.
Yani şimdi V10 5.7 inçti. Bunun 5.5 inç olabileceği söyleniyor.
İkinci ekranı üstte koydun mu? Çünkü
yani evet, hacim istemez. Olarak bakıldığı zaman biraz iPhone 6C Plus gibi. Yani ekran bu aynı ekran boyutunda daha küçük telefonların olduğunu evet. Zaten biliyoruz. O noktada herkes uygun telefon olmayacaktır. Özellikle tek elle kullanıma mümkün olduğu kadar müsait büyük ekranlı cihazları yanlar için. Ama tabii şey var Mesut, dediklerinde haklısın. Ama diğer taraftan da LG muhtemelen şunu söyleyecek. Ben arkada çift kamera var. İstersen şöyle devasa tüm alanı görebiliyorsun. Bir futbol maçına gittiğin zaman sahayı boydan boya çekersin diyebilecek rakiplerinden farklı olarak. Önde çift kamera olursa en geniş ben çekiyorum diyecek evet, günün sonunda. Evet. Diğer taraftan şimdi ses konusunu daha önce bahsetmiştik. Quad Lake desteği sunan belki de en gelişmiş ses yongasına sahip olacak. Ama tabii orada da o yongan hakkını verebilen bir kulaklık kutu içerisinde sunmazsa eğer o da ayrıca bir handikap olacak bence.
Konacağı konuşuluyor. Özel bir kulaklık da beraberinde gelecekmiş ama burada
bunu asıl... tabii koyarsa da fiyatı ne olacak şimdi?
Burada yani vurucu özellik ne olur biliyor musun? 4000 mAh bataryayla gerçekten ekran açık kalma süresinde rakiplerini ezici bir hale gelebilirse... İşte orada ilerler.
Şimdi orada da şöyle bir durum var. LG genelde her dönem rakiplerine nazaran biraz daha büyük pil kullanıyordu. Mesela işte rakiplerde 2600-2700 daha varken LG'de 3000'leri görüyordun evet. Ama mesela pil performansına baktığın zaman rakipleri kadar gidemeyebiliyordu. Neden? Ekran verimliliği kısmen daha düşüktü. Çünkü IPS ekranlarda o dönemlerde daha parlaktı evet. Ama verimliliği biraz daha kısmen düşüktü. Keza bugün de cihazlarına bakıyorsun Mesut. Rakipleri kadar gitmiyor maalesef.
Öyle.
Umarım 4000 mAh'de 4000'in hakkını verirler ama geçmişten gelen deneyimlere bakıldığı zaman biz onu 3500 gibi düşünelim. Çünkü daha önce daha büyük pilde biraz daha handikaplı olduğu durumları da biliyoruz. Bunun dışında tabii ki bir takım aksesuarların da olacağı söyleniyor. Bunları da bekleyip göreceğiz ama bence önemli olan nokta fiyatının ne olacağı. Çünkü tutup bunu Note 7'ye çok yakın bir yere konumlarsan bu telefonun Note 7'nin fiyatını hak etmediği anlamına gelmiyor ama rekabet denen de bir gerçek var önünde duran. Şimdi herkes Note 7'yi arzuluyor. Böyle bir durum var. Birazdan bahsedeceğiz zaten.
Ya şimdi Note 7'nin yanına koyarsan Erde Note 7'nin fiyatını da hak etmiyor be. Yani dürüst söylemek gerekirse. Neresi hak ediyor ki? Diğerinde tek kalem var, tamam mı? Ekstra kullanım. Kavisli ekran bilmem ne var. Hani su geçirmez özellikler var. Parmak izi okuyucu
tarama. Ben bir şey anladım. Note 7'de kendi fiyatını hak etmiyor.
Yok. Note 7'nin fiyatı da yüksek. Fiyatını yüksek bak. Ama bu telefonu Note 7'nin fiyatını hak edecek ne yapmış? İkinci ekran mı? Allah aşkına ikinci ekran ne işe yarıyor ya?
Onu söylemeye çalışıyordum. Şimdi hak etse bile bir tarafta daha böyle arzulanan bir markanın ürünü olmuşsun artık. Çünkü Note 7'yi herkes bekliyor. Evet. Bir de Samsung'un pazarlama gücü itibariyle her tarafta zaten yavaş yavaş sana empoze edilecek bir takım şeyler. Bence bu telefonun fiyatının mümkün olduğu kadar 2500-3000 arasında konumlanması gerekiyor ki.
G5'in yerine gelmesi lazım.
G5'in yerine gelmesi gerekiyor. O şekilde çünkü telefon belki bütün telefonlardan daha iyi olacak. Bunu bilmiyorum. Şimdi 4000 mAh'de belki 3 gün çalışacak. Evet. Yani kameralar muazzam çekecek ama... Günün sonunda dediğimiz gibi gerçek var. Bir de LG'nin maalesef kendi stratejik hataları var. 3 ayda telefonun fiyatı 500 lira ucuzlayınca ister istemez. İnsanlar buna 4000 lira mı demişler? Ben bekleyeyim o 2000'e zaten evet. Pazara düşer tarzında beklenti oluşmaya başladı ama merak ettiğimiz telefonlardan bir tanesi zaten 2016'nın kalanı içinde bir iPhone'u bekliyoruz artık. Bir LG'nin modeli var. Arada sürpriz yapan çıkar mı onu göreceğiz. İşte
valla ben açık net olacak. Söyleyeyim. iPhone'u çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Eğer gerçekten bizim elimizdeki model gibi çift kameralı bir telefon gelirse üst seviyede çift kamerasıyla yapabilecekleri büyük ihtimalle sektörü fark soru. Edecektir.
Nasıl bir iPhone görürsen hayal kırıklığı olur. Nasıl bir iPhone görürsen gerçekçi değerlendirmeler çerçevesinde seni mutlu eder. Yani bu sefer Apple en azından önümüzdeki seneye kadar bir zaman yaratır.
Ya ne söyleyeyim, eğer arkadaki kamerayı profesyonel fotoğraf makinelerindeki efektleri oluşturmak için onların fiziksel olarak elde ettiklerini
ya sanal
olarak
elde etmek gibi, için evet, P9 gibi,
P9 gibi kullanmazsa ve bunu sadece fotoğraf kalitesini arttırmak için kullanıyorum derse bu bende bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü elimizdeki modelle sergilediğimiz videoda da görüldüğü gibi ekran kasa oranı, kasanın şekli falan hiç cezbedici değil.
Yani işte bugün zaten iPhone 6C Plus'ın durumu ortada.
Evet.
Yani kendisinden neredeyse daha büyük boyutta bayağı telefon var ki ekran kasa oranı olarak baktığınız zaman
çok daha iyi durumda.
Yani bugün Note 7 %80'ler seviyesinde.
Evet. Bir de artık yani sadece Plus modelinin değil o ele avuca oturan küçük modelinde ele avuca oturan küçük model 4.7 inç diye geçiyor. 5 inçlik modellerle aynı kasaya aynı sahip. Kasa, aynı. Artık pil konusunda kesin bir çözüm getirmesi lazım. Senin benim gibi adamlara yarım gün gidiyor telefon.
Şöyle bir gerçek
böyle
var.
Böyle bir şey yok ya.
Şöyle bir gerçek var. Hani yine kolumuz iPhone olmadığı için çok fazla uzatmak da istemiyorum ama birincisi başlangıç depolama kapasitesinin yükseleceği konuşuluyor. Evet. Üst tarafta 256 GB'dan bahsediliyor. Başlangıcın 64 olabileceği. Zaten Apple'da biliyorsun 32 yoktu. Hı hı. 64 olabileceği söyleniyor. Belki bir ihtimal 32 ile başlatırlar.
Çok güzel bir adım olur o.
Hele 64 ile gelirse zaten muazzam olur. Mesela şimdi Note 7 64 zaten. V10'da 64'tü. Bu da muhtemelen 64 olacak. Apple tarafı da öyle bir hamlede bulunabilir. Diğer taraftan mesela Şu ana kadar biz neyi gördük? Plus modelinde o istediğimiz optik görüntü sabitleme yeteneği vardı. Küçük de yoktu. Şimdi Plus 2 kameraya kavuşunca küçüğün OIS ile destekleneceği söyleniyor. Bu da bence yine güzel bir önemli bir hamle olur. Çünkü hani iPhone'un toplam kamera kalitesine bakıldığı zaman bugün evet, Note 7 ya da Samsung jenerasyonu belki en iyi kamera deneyimi sunuyor ama
her şekilde müşteriyi memnun ediyor.
Müşteriyi memnun ediyor ve hem kullanım kolaylığı diyor. Özellikle video başarımı olarak video tarafından bahsediyorum. iPhone hala bugün alıyorsun, mutsuz evet, olmuyorsun. Yani. Öyle bir gerçek var. Bekleyip göreceğiz. O tarafta şimdiden merak konusu.
Apple demişken Wozniak'la da devam edelim.
Wozniak'la devam edelim. Wozniak'ı tanıyan pek çok kişi var ama tanımayanlar için Apple'ın 3 kurucusundan bir tanesi zamanında işte hisseleri devretmiş, çıkmış ama şimdi herhalde muhtemelen evet. Biraz şeyi var yani memnuniyetsizliği var diye düşünüyorum. 500 milyon dolarlık şirket oldu çünkü Apple. Wozniak'ın açıklamaları var. Zaman zaman hem Apple'la ilgili değerlendirmelerde bulunuyor hem de teknoloji dünyasındaki diğer marka ve ürünlerle ilgili de bazı yorumlar oluyor. Turkcell Teknoloji Zirvesi için geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'ye de gelmişti kendisi. Ne diyor Wozniak? Yeni iPhone'larda kulaklık 3.5 mm kulaklık girişinin çıkartılması kullanıcıları diyor kızdıracak, sinirlendirecek, Apple'a nefretle bakmalarına vesile olacak diyor.
Ya şimdi orada dönüştürücüyü düzgün konumlandıramazsan ki dönüştürücü her zaman kaybolan bir şey biliyorsun. Kaybedeceğiz biz o dönüştürücüleri beraberinde gelen. Hani hangi telefonla gelen dönüştürücüyü kim ne kadar sakladı bilmiyorum ama ben genelde kaybetmişimdir. Bir şekilde düşüp gider o. Bu ne anlama geliyor? Evinizdeki profesyonel kulaklıklar, satın alacağınız profesyonel kulaklıklar hiçbir şekilde iPhone'la çalışmayacak. Gelecekteki Android cihazlara baktığımızda yine bu yönde bir trend olacaktır büyük ihtimalle. Tip C üstünden halledelim biz bu işi diye. Gerçekten kullanıcıyı kesinlikle mağdur edecek bir dönüşüm bu. Yani hiçbir ben şekilde yarar sağlamayacak bir dönüşüm.
Ya bir yerden sonra tabii ki bazı kırılmaların yaşanması gerekiyor. Çünkü yani yüksek kaliteli ses diyoruz işte streaming servislerine bakıyorsun.
O da olsun herhalde.
Ben de aynı fikirdeyim ama yani bir yerden sonra hep bir şeyden feragat ediyorlar.
Evet.
İlk geçenler genelde sıkıntı yaşıyorlar. Burada Apple'da belli bir sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor. Bir avantajları var ufak da olsa. Apple ekosistemi hali hazırda yavaş yavaş Lightning hazır aslında. Şu an Lightning uyumlu kulaklıkları piyasada bulabiliyorsun. İşte Philips'in var, bazı başka modellerim var. Ama dediğinde de haklısın. Özellikle mevcut olarak üst seviye bir kulaklık kullananlar, iyi para harcayıp yeni bir kulaklık alanların o Lightning sürecinde bir miktar sıkıntı yaşayacağı açık.
Kesin, mutlaka.
Ama Apple bu. Sonucunda zaman zaman o kendi standartlarını belirlerken geriye dönüp kimseye acımıyor açıkçası.
Bir de ben neyi merak ediyorum biliyor musun? O dönüştürücünün kablo kalitesi de kendi kablolarının kalitesinde olursa 2 günde elini alırsın zaten kulaklıkta kullanırken onu.
Muhtemelen ben de aynı fikirdeyim.
Kırılır gider yani.
Sonra yenisi için de bilmem kaç para ödersin.
En az 20 dolar.
Türkiye parası 60-70 lirayı minimum gözden çıkarmak gerekebilir ama.
Bir de onda çip koyarsa bu Çinlileri banlamak için ben buna ses vermem falan filan modunda sen o zaman göreceksin yüzünü.
Tabii halihazırda benzer konseptli deneyenler de var. Kim deniyor? Mesela Motorola Moto Z'de tip C üzerinden kulaklık bağlantısı. Onlarda da 3.5 mm yok.
L-Econ'un incelediğimiz modeli var. Onda da yok.
Onda da yok. Yani bu dönüşüm olacak bir şekilde. Intel zaten tip C üzerinden kulaklık bağlantısına çok fazla yatırım yapıyor. Ama ilk geçenler dediğimiz gibi kullanıcı tarafından eleştiriliyor. Burada evet. Da Apple ciddi eleştirilere maruz kalacak. Özellikle aksesuar fiyatları yüksek olduğu için de. Gel bir firmadan bahsedelim. Vestel. Bugünlerde özellikle Türkiye'nin ilk OLED TV'sini biz ürettik iddiasıyla gündemdeler.
Arçelik'te de aynı iddia var.
Orası biraz dediğin gibi karıştı. Sosyal medyayı biraz takip ettim. Okuyucular tabii şey diyorlar. Hani televizyonu önümüze koymak yerine keşke bu paneli ilk üreten biz olduk. Ciddi bir yatırımla OLED panel üretimine başladık diye yarışsalar ki o da aslında yani haksız bir beklenti de değil.
Dünyada çoğu ülkenin yapamadığı
bir şey. Ama tabii gönlümüzden geçen de o. Keşke bir şekilde milyar dolarlık yatırımlarla o işe bir yerden başlayabilsek. Çünkü bakma sen, Vestel'in pazar payı dünyada büyük. Özellikle Avrupa'da.
Ya şimdi Vestel'le konuştuğumuzda açıklamaları şu yönde doğru da söylüyorlar. Diyorlar ki tamam hani biz hücre üreten fabrika kuralım. 5 milyar dolar yatırımla bugün istediğin fabrikayı kurabilirsin diyor. Ama önemli olan diyor müşteri bulabilmek. Şimdi Türkiye'deki biz o fabrikayı kurduktan sonra, işçiler çalışmaya başladıktan sonra zaten ister istemez Ar-Ge faaliyetleri falan bilmem ne derken sen bir tık geriden başlayacaksın teknolojik atılım olarak. Ama yine de hücreyi üretebiliyor olacaksın. Bir, iç pazar bize yetmez.
O zaten
fabrikanın
kesin.
Maliyetini okay. Çıkartmak için. Dış pazar dediğimizde dış pazarda şu anda çoktan zaten büyük üreticilerin tek eline geçmiş durumda. Yani o fabrikanın kendi kendine bir süre işleyebilmesi için devlet desteğinin mutlaka olması lazım.
Aynı fikirim yani orada şey var.
Bugün senin her şeyi kurarsın tabii burada. Önemli olan onu sürekli devam edebilir hale gelmesi.
Orada şöyle bir durum var. Vestel'in özellikle Avrupa'da ciddi bir pazar payı var ama bu pazar payı premium segmentten gelmiyor. Evet. Uygun fiyatlı televizyonlardan geliyor ve Vestel'in kendisi kadar başka alt markaları da popüler. Vestel'i bilmeyen ama Vestel'in ürettiği başka markalara evet. Sahip ülkeler de var. OLED söz konusu olduğu zaman Güney Kore'lerin belli bir hakimiyeti söz konusu.
Tüm dünyada
çünkü
bu böyle.
Çünkü sadece fabrikayı kurmak ve ürünü sevk etmek değil, ürünü sevk ettiğin ülkede pazarlama faaliyeti de yapabiliyor olman lazım.
Mutlaka.
Orada haklısın. Devlet desteği olur, sübvansiyon olursa belki bir nevi ilerleme kaydedilebilir
ama bir nevi
ama
olur ama onu bile çok böyle mantıklı görmüyorlar kendileri.
Ben de görmüyorum.
Çünkü dünyada Hani zaten ucuza şu anda elde edilebilen bir ürünü kalkıp senin burada milyarlarca dolar yatırım yapıp üretmeye çalışman çok zor.
Doğru.
Geleceğe atılım, yeni bir teknoloji araştırması vesaire yapılabilir hani
sadece
o konuda.
Sadece orada aynı fikirdeyim. Bence biraz daha Ar-Ge'nin arttırılması, biraz daha yerli teknoloji nedir? Bu görüntü işleme tarafında belki farklı çünkü bu konularda çalışmalar yapan üniversitelerin ilgili akademik birimleri var. Belli mühendislik bölümleri var. Orada görüntünün nasıl işlenebileceği konusunda belki işte H265'ten bahsediyoruz. Onu ben televizyonda nasıl kullanabilirim evet. gibi bir takım şeylere belki daha fazla yatırım olabilir. Evet, şimdi televizyondan telefona gelmek gerekirse Vestel'in şirketler grubu icra kurulu başkanı Turan Erdoğan'ın bazı açıklamaları oldu geçtiğimiz hafta içerisinde. Yakın zamanda Türkiye Cumhuriyetler'de ihracata başlayıp Türkiye dışındaki ülkelere de satış yapacaklarını söylediler. Bu konuda özellikle General Mobile'ın çalışmaları var. Onlar Android One programı kapsamında evet. zaten Türkiye Cumhuriyetleri satış yapıyorlardı. Ama
onlar burada üretip oraya göndermiyorlar. Şimdi göndermiyorlar, Vestel'inki gerçek bir ihracat olacak.
Tabii onlardan Türk markası yaygınlaştırıyor evet. vesaire diyorlar ama burada hani Türkiye'deki fabrikalardan çıkmış
Türkiye'de
Türk işçilerin
girecek.
Aynen, Türk işçilerin montajını yaptı, birleştirdiği telefonların çıkışı söz konusu. Bu açıdan bakıldığından katma değeri hiç şüphe yok ki daha yüksek olacak. Tabii ilk etapta dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyetler, işte belki Kafkas ülkeleri buna dahil olacak. Aynı zamanda tabii bu önemli.
Tabii ki çok önemli.
Bu noktada belki devlet desteği de görebilirler. Sonuçta çünkü ihracat yapacaklar ve katma değerli bir ürün olacaklar.
Ama burada bir iddia var. Benim dikkatimi o çekti. Türkiye'de telefon pazarının %5'ini şu an hakimiz.
Yani şimdi 12 milyon, 12 milyon cihazdan bahsediliyor. %5'i ne yapar? %10 desen 1.2 milyon. %600 bin lira. Evet. 600 bin civarında. 600 bin yapmış olabilirler. Çünkü son telefonlar mesela Turkcell'in envanterine de girdi. Doğru. Kendileri de satıyorlar. Kendi bayilerinde de satıyorlar. Ki benim zaten aklımda kalan rakam da daha önceki dönemde 300-400 bin civarındaydı. Bir sürü de model çıkardı. Ucuz telefonlar, farklı modeller var. %5 pazar payına sahiplenmiş. Burada ilginç bir bilgi daha var. Mobil Dünya Kongresi'nde 2017'de, yani önümüzdeki fuarda 3 yeni model duyuracakları söyleniyor ve benim duyduğum zaten kademeli olarak daha üst segmentlere de kayacaklar, yönelecekler.
İnşallah bir Snapdragon 652 en azından bir modelde görürüz ya.
O döneme kadar herhalde 700-752'ler çıkar bilmiyorum ama biraz daha üst segment cihazlara da ihtiyaç duydukları açık, marka değerini yükseltebilmek açısından. Ve tabii önümüzdeki 3 yıl içerisinde 3 milyon ihracat hedefleri varmış. 1 milyon da iç pazara satma hedefleri. Toplamda 4 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Aslında çok uzak rakamlar değil. Yeter ki eli yüzü düzgün, donanımı güçlü, fiyat olarak makul ve bulunabilirlik anlamında daha geniş erişebileceği yerlerde. İşte Turkcell'de bir anlaşmaları vardı. Belki yarın öbür gün başka operatörlerle de yaparlar ama sonuçta böyle bir durum söz konusu. Vestel burada ağırlıklı olarak kendi bayi kanalına güveniyor. Anadolu'nun her yerinde işte Vestel bayisi. Hı hı. Zorlu grubunun kendisine bazı başka şirketlerin bayileri var. Ama tabii günün sonunda yani bir şirketin ihracat yapıyor olması.
Telefon, akıllı telefon konusunda ihracat yapıyor olması sevindirici tabii. Zaten hedefleri doydu. İç pazar hiçbir zaman bu tip firmalara yetmez.
Yetmez. Zaten telefon işine daha ilk girdikleri gün amaçların ihracat olduğunu, ne kadar ihracat yaparlarsa o kadar işte mavi yakalı, beyaz yakalı çalışan sayısını arttıracaklarını söylüyorlardı. Umarız isteklerini tuttururlar. Yani Çinli bir marka satacağını Vestel satsın en azından.
Ya ben sana söyleyeyim. Orta Doğu şu durumda olmasaydı zaten bu yerli telefon işinin çok daha gündemde olduğunu görürdük. Çünkü pazar olarak orası gerçekten çok büyük, çok karlı bir pazardı ama ne yazık ki şu anda durum çok karışık ve yerli ürünlere de çok büyük saygı vardı.
Orada. Özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de Türk markalarına karşı büyük bir saygı ve beklenti var.
Bunu Araplar da öyleler, sen bakma.
Bunu General Mobile tarafından da görüp hissediyoruz zaten. İşte Azerbaycan'dan tut da Türkmenistan, Kırgızistan evet. mesela o taraflara gittikçe bir Türk sevdası var, onu biliyoruz. Umarız hedeflerine başarılı olurlar. Bunları yaparken de tabii daha kaliteli telefonlar içinde çalışmalarını sürdürürler. Çin demişken Çin'in telefonlarla ilgili de bazı haberlerimiz var. Xiaomi'den iki tane önemli telefon haberimiz var. Bunlardan birincisi henüz çıkmayan Mi Note 2 ile ilgili. Görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. Aslına bakılırsa genel olarak Samsung'un geçen seneki S6 Edge Plus'ına benzetebileceğimiz çift taraftan klavyesi bir ekran var. O arada zaten ekran partnerinin Samsung olma ihtimali de
Çinliler bir ortak daha gittiler yalnız.
Aynen öyle. Zaten işte bir taraftan Meizu ile çalışıyorlar, bir taraftan onlar var. Halihazırda zaten S6 Edge Plus değil de S6 Edge gibi düşünebileceğimiz Vivo'nun bazı X6 ya da ona benzer bir isimde modeli Çin'de piyasada satılıyordu. Xiaomi de bu işe girecek gibi görünüyor çift taraftan kavis. Zaten Samsung'un açıklamaları vardı. Bundan sonra belki üst segmentte kavisi olmayan ekranlı telefon yapmayız tarzında. Gidişat o yönde.
Evet. Çünkü çerçevesiz bir görünüm veriyor telefonu. İnanılmaz değer katıyor.
Tutuşu falan da genelde. Hani evet, S6 ve S6 Edge ve Edge Plus'ta çok keskindi ama evet. şimdi yeni modeller S7 Edge, Note 7.
Çok daha güzel.
Onlar çok daha tutuş kıvamı iyi telefonlar. Snapdragon 821 olacak konuşuluyor. Şu an Asus
tarafında bu 821 her telefonda bir iddia olarak çıkıyor yeni telefonda.
Kesin olan Asus'un Zenfone 3 Deluxe modeli. Evet. Bu saatten sonra zaten benim şaşırdığım nokta Samsung'un neden Note 7'de Snapdragon 820 kullandığı yönünde.
Keşke tüm modellerde öyle olsaydı.
Ya şimdi Note 7 çok yüksek adetlerde olduğu için belki de bilmiyorum. Aradaki ticari anlaşmadan dolayı öyle bir durum olabilir. 6 GB RAM'den ve 128 GB depolamadan yine bahsediliyor. Yani teknik olarak bakıldığı zaman 6 GB RAM işte Snapdragon 821 en güçlü akıllı telefon
evet, gibi öyle bir şey oluyor.
Duruyor açıkçası. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkmasını bekliyoruz. Fiyat anlamında emin değiliz ama fiyat olarak bakıldığı zaman da genelde Xiaomi'nin 500 dolar altında doğru bir hedefi var. Mi Note biraz pahalıydı ama bunda belki biraz daha alt tarafı tutabilirler ki şeye baktım işte inceleme örneği geldiği için Mi 5'in fiyatlarına bakayım dedim. Adam hakikaten Snapdragon 820 cihazı 300 doların altına satıyor. Öyle bir gerçek var Çin'e evet. bakıldığı zaman. Umarız bunda fiyatı benzer seviyede uygun olur. Diğer modelde resmi duyurusu yapılan Redmi Note 4 bu aslında orta sınıfa hitap eden bir model. Farklı özellikleri var. En dikkat çekici özelliği kuşkusuz Helio X20'yi kullanması. 10 çekirdekli. MediaTek'in şu anki en güçlü platformu olması itibariyle önemli ama tabii GPU performansı burada bir miktar zayıf kalıyor. Fakat
X20'nin kendisi de zayıf bir platform aslında baktığında. Öyle çok da güzel bir platform değil.
Yani şimdi P10'lar Mi10'dan yerine tercih edeceğiniz platform X20 olur ama tabii orada da dediğimiz gibi farklı fiyat segmentleri için tüketicilerin üreticilerin farklı tercihleri olabiliyor. Bu telefon yine orta sınıfı hitap eden bir telefon olarak 5.5 inç Full HD ekranı var. İşte ekran çözünürlüğünden belki biraz kurtaracak grafik tarafında. 3 GB RAM var. 32 GB depolama olmayı 13 megapiksel kamera. Ekranı 2.5 boyutlu kavisli yapmışlar ve bence en önemlisi kendi fiyat segmenti için 4100 mAh pille gelmesi.
Evet o önemli bir.
Yani ben etrafında mesela geçen fuarda zaten canlı yayında ekranlarda getirdiğim Gigabyte'dan Alper Yılmaz var. Ofisimizi ziyarete gelmişti. Onda da mesela Redmi Note 3 vardı. Çok memnun dedi. Konuda da yine Xiaomi'nin bilekliği. Xiaomi'nin ürünlerinden memnun diyor mesela. Fiyat olarak da uygun diyor. Böyle bir şeyi var. Etkisi ve algısı var. 4100 mAh kapasiteli pille beraber bu yine bence hem performans hem de pil ömrü olarak
güzel bir ürün olacak. Mi 5'te bayağı toparlamış zaten. Hani burada test ediyorsun sen de görüyoruz. Sadece malzeme kalitesi Adobe 1500 liralık fiyatı düşünüldüğünde göz ardı
değil ama işte Snapdragon 820 3 GB RAM falan derken hani 1500 liramı neye risk atacak olsam herhalde o telefon evet, atarım. Doğru. Çünkü performans olarak o sınıftaki rakiplerinin çok önünde yer alan bir telefon. Sony tarafında hayret niye acaba yapmadı dediğimiz bir telefon vardı. O da X serisinin kompaktı. O muhtemelen IFA fuarında görecek gibiyiz. Görseli ortaya çıktı. Yine 4.6 inç boyutunda bir telefondan bahsediyoruz. 2700 mAh pil ve Snapdragon 820'den bahsediliyor ki
yanar hocam.
Ya şimdi 810'lusu yanmadı. Bu bence çok daha oturaklı bir telefon olabilir mi bilmiyorum.
Yani şaka bir yana şöyle bir olay var. Sony çok enteresan hameler yapıyor. Hatta ifade birkaç telefon daha duyuracağı söz konusu ki bunların sızıntıları da oldu. Herhalde şu ana kadar sızmış olan en çirkin telefonları görmüş olduk XZ ailesinden. Yani bilmiyorum tüketiciler ne düşünüyorlar ama çerçeve konusunda hala da ilerleme kaydedemediler.
Boyut itibariyle her türlü eleştiriden kendisini kurtarabilen bir telefon.
Öyle, ama kalınlığı çok önemli. Bakalım kalınlık konusunda bir şey yapabilecekler mi onda?
Yani şimdi Mesut 2700 mAh pil, Snapdragon 820, 4 GB RAM, 23 megapiksel kamera derken 10 mm olmadığı sürece bilmiyorum. Benim için makul olur gibi geliyor çünkü Sony bu telefonları 2 gün pil ömrü konusunda da genelde iddialarını tutturabiliyorlar. Şimdi Snapdragon 820 biliyorsun. En güçlü platform. 4 GB RAM. 4.6 inç ekran var ki burada çözünürlükten emin değilim. 720p mi olur yoksa bunda 1080p mi yükseltirler. Artık 1080 olsun yani. 720p evet. Bu saatten sonra bence bu telefonun yakışan bir çözünürlük değeri olmaz. Chip LED flash var. Bakıldığında ön kamera 13 megapiksel. Yani hani alana da mutlu edecek bir telefon olmuş açıkçası.
Ya şöyle Android tarafında küçük telefon alacağım iyi olsun dediğin anda Xperia kompakt ailesi haricinde ne yazık ki seçenek kalmadı gibi bir şey. Yani bu boyutlarda.
Yani şimdi orada tabii
ama şöyle bir olay da var. Yani sözünü kestim ama ekran kasa oranları o kadar kötü ki bu telefonların. 5 inçlik rakiplerine oradan selam çakıyorlar. Hani boyut olarak, kasa boyutları olarak. Şimdi 5 inç boyutlara geldiğinde de oldukça zarif, çok güçlü üyeler de o sınıfı doldurmaya başladılar. Fiyat önemli burada. Kompakt ailesi genelde Türkiye'de pahalı satılmıyor. Ama 820'li bir telefonu henüz daha getirmemiş Sony. Türkiye'de yani kompakt şimdi, satar mı? Kaça satar? Belli
şimdi
değil.
Şu da var tabii. Yani hani 1500 liraya işte Xperia XA, XA Ultra gibi telefonları satarken bu telefonda o yakın bir yere konumlandırmaz gibi görünüyor. Ama işte Mi 5'ten bahsettik mesela. Türkiye'de 1500 liraya satılan bir telefon. Dolayısıyla tam olarak akıbeti ne olur? Bunu da bekleyip görmek lazım.
Çünkü Mi 5 dediğiniz alet de incecik, küçük bir cihaz.
Yani küçük, kibar bir cihaz aslında. Evet. Sadece malzeme kalitesi
çok kötü.
Çok fazla vaat vermiyor. Evet arkadaşlar, Xperia X'in kompakt modelini de görmüş olduk. Tasarım olarak önceki kompaktlardan çok aman aman farklı görünmüyor. Az önce bahsettiğimiz kalınlık, ağırlık gibi unsurları da zaten resmi lansmanı yapıldıktan sonra tekrar tartışıyor oluruz. Zaten IFA fuarında tanıtılırsa eğer biz de IFA'da olacağız. Muhtemelen videolarına çeker, sizlerle paylaşırız diye düşünüyorum. Ve Galaxy Note 7'ye geçelim. Geçtiğimiz hafta gelen haberler var. Talebin çok yoğun olduğu, üretim arttıracakları, talebe yetişemedikleri şeklinde. Ama zaten telefonun
deneyimine bakıldığından
çok satacağı belliydi. Sadece fiyat konusu tabii burada ülkemizde hala tartışılan
şimdi
bir miktar.
Ülkemizdeki fiyatı çok yüksek. Hani bunun altını tekrar tekrar çizmekte yarar var. İnşallah biraz daha düşürürler hani bunu göz önüne alıp ama düşürdüğü zaman alttaki modelleri ne yapar onu bilmiyorum. Hani bugün Note 5'i 2000 lira civarında satın alabiliyorsun.
Şimdi ben geçtiğimiz günlerde bizim ana sayfada sağ alt tarafta kalan muhtemelen çok az kişinin gördüğü işte geçmişte bugün diye bir bölüm var. İşte geçen sene, 3 sene önce, 5 sene önce o günün en çok okunan ya da en çok fazla yorum alan haberi. Orada mesela benim yazdığım bir haberi gördüm. Galaxy S'nin yani Galaxy ailesinin ilk modelinin Türkiye fiyatı belli oldu tarzında. 1499 liraymış. İşte 2010 ya da 2011 neyse. Hemen girdim. Bizim Merkez Bankamızın sitesi var. İstediğiniz yılın, istediğiniz gününün döviz kurunu gösterebiliyor. Baktım dolar 1,5 TL. Ne yapıyor o zaman? 1000 dolar mı yapıyor? 1500 evet, lira 1000 dolar yapıyor. Şey. Şimdi teknik olarak baktığınız zaman bugün hala 1000 dolar.
1000 dolar evet. Değişen bir şey olmadı
aslında. Ve bazı ekstra vergiler gelmesine rağmen.
İşte o da 500 lirası. 1000 doların üstüne 500 lira eklediğin zaman. Aslında telefon fiyatları dediğim gibi yurt dışında değişmedi. Ben de onu demek istiyordum. Yani yurt dışında telefon pahalı bir telefon değil.
Alım gücüyle falan da orantıladığın zaman.
Türkiye'de pahalı telefon. Evet. Şimdi Note 7'yi kimler alıyor falan derken ya da adamlar hedefi koyarken Türkiye'ye göre de koymuyorlar zaten. Ha keza Türkiye'de de çok satacaktır bak görürsün.
Satacak ama işte günün sonu dediğin gibi şimdi 12 milyon cihazdan bahsediyoruz.
Evet.
Bunların hepsinden vergi alıyor sonuçta devletimizde. Vergi de telefon fiyatlarının üzerinde binen en büyük kalem, en büyük yük kalem açıkçası.
Neredeyse ama araba gibi olmak üzere.
Dolar olarak bakıldığı zaman dediğim gibi işte yani birinci model 5 sene önce de 1000 dolarmış. Şimdi de 1000 dolar böyle de bir durum söz konusu. Tabii Galaxy Note 7 3500 lira fiyatıyla ki 3600 lira hatta çok satacak gibi görünüyor. Talebe yetişememeleri normal. Muhtemelen Samsung o sıkıntılı dönemden sonra yine kar oranını artıracak. Gerçi geçtiğimiz çeyrekte de zaten kar marjının yükseldiğini söylemişlerdi. Şimdi bu muhtemelen daha da artacak ve gelişecek gibi görünüyor. Bu arada arkadaşlar bu son dönemde videolarda Note 7 çok fazla konuşuyoruz ama adeta referans telefon oldu şu anda akıllı telefon dünyası için.
Tepe modellediği zaman özellikleriyle ortaya koyuyor her şeyi yani.
Şimdi iPhone da çıkar. Onlar der ki bizde 3500 liraya çift kameralı 64 GB yeni iPhone'u vereceğiz. O zaman tekrar oturup konuşuruz ama
evet.
Akıllı telefon dünyasında bugün şu dakika alınabilecek en iyi telefon olduğunda söylemek gerekiyor. Yiğidi öldürelim, hakkını verelim.
Ha, fiyat performans sonra en iyisi değil.
Değil canım şey 1500 liraya Mi 5 satılıyor da Snapdragon 820.
Öyle gerçekten.
Ama tabii o tarafta da teknik servis, yazılım desteği, satış sonrası hizmetler gibi şeyler de kişinin oturup hesaplaması gereken unsurlar.
Bunları ama gerçi 1500-3500 bir tane daha alırsın çöpe atıp.
Aşağı yukarı
servis aynen. Beklemezsin ya.
Yanına bir daha aksesuar alırsın.
Aynen.
Sıradaki haberimiz ilginç bir haber. Bir araştırma yapmışlar. iOS cihazların Android cihazlardan daha fazla yazılım hatasına sahip olduğu ortaya çıkmış. Aslında bir takım rakamlar da var. Özellikle iPhone 6 ve 6 Plus'ın çok ciddi yazılım hatalarına sahip olduğu ve oranlarının da 125'lere vardığı söyleniyor.
Evet, burada performans hatalarından bahsediliyor bu arada. Yani uygulamaların performans sıkıntıları yaşamasından ama hata derken tam olarak nasıl bir hata yaşadıkları
şimdi da... Şimdi araştıran şirket kendi metodolojisini kullanmış. Evet. Onun tam detaylarına hakim değiliz ama şu var. Şimdi %25 performans hatasından bahsediyorsak iPhone'da gerçekten bayağı iyi çalışıyor. Donanım o kadar iyi ki çünkü buna rağmen performans alıyoruz.
Evet şöyle bir sıkıntı var o tarafta Erdi. Şimdi iPhone'larda bölünmüşlük arttı. Yeni modellerde daha fazla bellek var. Uygulama geliştiriciler daha esnek çözümler sunuyorlar. Yeni işletim sistemi daha fazla özellik bulunduruyor ve genelde hep en son telefon optimize olarak çalışıyorlar. Tamam diğerlerine göre hızlandırma sunuyorlar. Evet. Son güncellemelerde az seviye telefon kullananlar daha üst tarafında memnun kaldılar. Artık hızlandı telefonumuz diyorlar ama tabii ki tüm özellikler üst seviye telefonda çalışıyor.
Yani şimdi
iPhone 6 çok yakın tarihte çıktı. iPhone 6 SE'ye çok yakın ama donanımsal olarak uçurum var aralarında. Sıkıntı büyük ihtimalle o işletim sisteminin tüm özelliklerin altta çalıştırmalarından kaynaklıdır. Yetmiyor yani 6.
Ya tabii orada
altı alanda patladı gibi bir şey oldu.
Tabii orada şey var yani ara modellerde şimdi Apple politikası şu yazılım güncellemesini geçmişten günümüze vereceğim diyor. Ama ne yapıyor? Şimdi 10 tane yeni özellik varsa onu da iPhone 6 SE'de çalışıyor. 9 ya da 10'u iPhone 6'da çalışıyor. 8 ya da 9 iPhone 5 SE'de çalışıyor. 4 tanesi iPhone 4'de çalışıyor. Evet. Ama yine ne oluyor? iOS 9 ya da 10'u vermiş oluyor. Ama dediğimiz gibi tabii bu tarafta bölünmüşlüğün artması özellikle farklı ekran boyutuna, farklı çözünürlüğe, farklı RAM kapasitesine, farklı işlemcilerine sahip pek çok farklı cihazın olması Android'in zaten yıllardır yaşadığı sorun oradan ortaya çıkmasına sebep verecek. Çünkü adamın bir yazılımı var. iPad Pro'da da çalışması gerekiyor. iPhone SE'de de çalışması gerekiyor. İster istemez orada insanların kaynakları aynı anda 5 farklı cihaza yazılım optimize edecek kadar da fazla olmadığı için birinden biraz fedakarlık etmek gerekiyor.
Ama burada iPhone 6 alanlar gerçekten herhalde iPhone dünyasında en zararlı kullanıcılar oldular.
Aynen.
Şimdi merak konusu yeni iPhone'larla beraber RAM miktarı bir de arttırılırsa çözünürlükle değiştirirse sen o zaman gör.
Yani hani RAM miktarını biraz bir tarafa koyuyorum. Çözünürlüğün değişmesi o ekosistemi çok ciddi etkiler. Çünkü
değiştirecek olayı tamamen.
Hani yazılım uyumluluğu bir tarafa iPhone 6 SE ve 6 SE Plus arasındaki çözünürlükteki o farkın bile aslında GPU'ya bindirdiği yükü
evet,
ve oluşan performans farkını düşündüğümüz zaman değişik şeylerle karşılaşabiliriz. Android tarafına bakıldığı zaman Aslına bakılırsa en çok satan firmanın da firma olmasından da dolayı belki Samsung telefonlarında performans hatası en fazla olan firma olmuş. Gerçi bununla ilgili şu da var Mesut. Performans hatası olarak belki görmemek gerekiyor ama arayüze bakıldığı zaman TouchWiz bu kadar hafifletilmesine, bu kadar iyileştirilmesine, optimize edilmesine rağmen hala uygulama başlangıç hızı olarak bir HTC 10 ya da mesela bir OnePlus 3 değil.
Ya şimdi Samsung'un şöyle bir problemi var. Samsung telefon diye Amerikalılar boşuna söylemiyorlar. Android telefon demiyorlar Samsung telefon. Samsung telefon diye geçiyor.
İşletim üzerinde işletim sistemi çalışıyor evet. Gibi TouchWiz'de. Şimdi öyle bir durum var.
Samsung da kendi ekosistemini oluşturma peşinde. Saat için bütün servisler arka planda hazır geliyor tüm telefonlarında. Aynen. Samsung televizyon alıyorsunuz. Akıllı telefonun ediyor, üstünde bir tane uyarı çıkıyor. Diyor ki televizyonu gördüm ben ağ üstünde. Görüntüsünü hemen izleteyim mi falan. Yani adamın diğer cihazlarıyla da ilgili servisler telefonun içinde komple sana hazır sunulmak zorunda zaten.
Cold boot yaptığın yani sıfırdan factory resetle çalıştığın 3 tane cihaz Samsung, HTC ve Sony diyelim. Cold boot yaptın, başlattın. İlk başlangıç an itibariyle arka planda çalışan servis ve hizmet sayısı rakiplerin neresi 2 katı.
İşte mecbur.
Akıllı ev konsepti, telefonuyla evet. Bilgisayarıyla haberleşiyor. İşte bir taraftan iris scanner bir şekilde çalışmaya çalışıyor. Başka bir takım hizmetler de var ve bu da ister istemez arkada da hantallaşmaya sebep veriyor.
Hantallaşmaya sebep oluyor. Ya
bahsettiğimiz performans farkı nedir? Sallıyorum işte Play Store HTC 10'da 0.3 saniyede çalışıyorsa Note 7'de 0.5 saniyede çalışıyor ama tabii zaten yarışlardaki lider farkında genelde böyle foto evet. Finish veriliyor. Onu da belirlemiş, ifade etmiş olalım arkadaşlar. TouchWiz her geçen jenerasyonun son 2-3 yıldır daha iyi olmasına rağmen rakiplerle kıyaslandığı zaman hala biraz daha ağır olduğunu söylemek gerekiyor. Huawei'den bir haberimiz var. Honor 8 Amerika'da lansmanı yapılmış. Şimdi Avrupa'ya da geliyormuş. Açıkçası tasarımını çok beğendiğim telefon oldu. Arkası
Huawei'de kötü tasarım çıkmıyor dikkat edersin.
Çıkmıyor. Aynen öyle. Bunun da arkası cam yapılmış.
Huawei tarafında sıkıntıyı şu anda Kirin 950 yaratmakta bana sorarsan. Yani o Yonga bu adamların tepe model telefon algısını çok pis törpülüyor. Keşke en azından bu sene Qualcomm çözümlerine yönelselerdi. Yani kendi platformunu kullanmaları tabii ki çok iyi bir olay. Kullansınlar ama Kirin 950 yani rakiplerinin gerisinde kaldı.
Şimdi bu Honor 8'in Amerika lansmanını YouTube'da da canlı yayınladılar. YouTube'da bir izleme şansım oldu. Orada işlemciyle ilgili bir kısım vardı. Bir slide vardı. Burada da slide'da verimlilikten bahsediyorlardı. Kirin 950'yi koymuşlar. Yanına Snapdragon 820, üstünde Samsung'un çözümü. Verimlilik olarak da işte bir SpecView diye kurumsal ortamda daha fazla kullanılan bir test var. Rakiplerine nazaran çok daha verimli olduğunu söylüyorlar ama tabii iki kalem verimli olmak yerine 1.2 kalem daha verimli olursun. Performansın onların gerisinde kalmaz. Yani onlar performans tarafından biraz kayıp yaşıyorlar. Hem çekirdek verimliliği hem de GPU tarafında böyle
bir de pazarlama argümanı olarak da yani çok yeni bir platforma sahip bir telefon duyurmak yerine nedense insanların kafası soru işareti yaratan bu da nedir?
Ya aslında bakarsan şöyle bir durum var. Hani, biraz Apple vari olmak istiyorlar. Hani Apple alırken eminim ki 10 kişiden 9'u içinde A10 var diye almıyor. Daha 9 var diye almıyor ama bunların sıkıntısı şu Android ekosistemi içerisindeki yarış kalemlerinden birisi işlemcinin kendisinin olması. Biraz o tür gerçekler etrafında hareket etmeli
ama
lazım.
Ama Apple kullanıcısı için de şöyle bir rahatlık bilmeden alıyor belki ama hızlı. Zaten aldığı zaman en hızlısını alıyor.
Aynen,
yani.
Öyle bir durum söz konusu ama dediğim gibi özellikle GPU performansı zaten biraz geriden geliyor. O tarafa daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Modüler telefonlardan bahsettik. Telefonların aslında modüler olmadığını, aksesuarların modüler olduğunu konuştuk. Özellikle hani Motorola için, Moto Z için tam doğru ifade bu bence. Şimdi Moto Z için biz daha önce konsept olarak aynısını Sony'de gördüğümüz yeni bir ürün var. Telefona takabildiğim bir kamera. Bunu Hasselblad isimli firma yapmış ki bu da daha çok moda fotoğrafçıların, işte premium fotoğrafçıların çektiği bir saat fotoğraftan 100 bin dolar kazanan adamların kullandığı pahalı makinelere imza atan firmalardan bir tanesi. Bunların yaptığı bir aksesuar var. Aynı Sony'nin QX10, QX100'ü gibi ki içinde bayağı büyük 1 bölü 1.7 inç ya da 1 bölü 2 inç boyutunda sensör var. 10x optik yakınlaştırma yapabilen, optik zoom yapabilen bir kamera aksesuar olarak piyasaya çıkacakmış ama zannediyorum ki herhalde bir Moto Z daha parası ödersin bunu alıp telefona takabilmek için.
İşte Moto Z'nin, Motorola'nın ofisindeki o müzesi oluyor ya telefonlarla ilgili. Oradaki yerini alır başka da alan olmaz herhalde. Çünkü şöyle bir şey var. Kompakt makineler ölüyor diyoruz. Neden? Kullanımı daha pratik modellere doğru değiştirdik telefonları. Şimdi bu tarafta insanlar artık bir telefon parası daha ödeyip zaten kompakt makine satın almazlar. Telefonun iyi fotoğraf çekmesini bekliyorlar. Ve ekstra olarak da böylesi kaba bir tasarımla beraber telefon değişecekse hiç değişmesin daha iyi diyebilirler o tarafta.
Biraz zamanla Nokia'nın yaptığı kamera gribe benziyor. Arkadan taktığın zaman arkadan görüntü itibariyle point and shoot kamera görünümü kazandıran bir şey. Deklanşör butonu vesaire de var ama dediğimiz gibi bunlar akıllı telefonları çok nasıl diyeyim sana böyle cazibe merkezi kılan aksesuarlar değiller. Çünkü yanına taşımak istemezsin. Bir taraftan da Motorola Moto Z'nin inceliğine vurgu yaparken diğer taraftan da böylesine bir aksesuarla telefonun ergonomisinden taviz vermek de biraz ironik sanki.
İronik. Bir de Sony de denedi, işte LG de denedi. Ders almadılar mı acaba diğerlerinin hatalarından? Şimdi diğerlerinin hatalarını görüyorlar net bir şekilde. Kendileri ne artı koymuşlar çok merak ediyorum. Bakıyorum hiçbir de bir şey yok. Yani Sony de yaptı işte kamerayı. Hatta ayırabiliyordun, başka bir yere koyabiliyordun. İlla telefona bitiştirmeye de gerek yoktu. Tutmadı yani, insan almıyor bunları. Ha bu kameranın fiyatını $25 falan yaparsın. Tamam der adam. Yani telefonu almışken onu da alayım falan.
Yani sonucunda kullananlar olur mu? Kullananlar olacaktır. Hani
profesyonel birkaç şanslı editör hani telefonla beraber bedava.
Yani bir de tabii editör demişken profesyonel ekipman taşımak yerine işin kolayına kaçıp da fuara gittiği zaman telefonla çekmek
istemiş. Onlar da için. iPhone taşıyor be.
Evet, bu son haberimiz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta IFA fuarında olacağız. Zaten gelişmeleri an be an sitemizden donanım haberden aktarırız sizlere. 3 editör olacağız. Ben Mesut ve Burak Şolt. Umarız hepimiz için verimli, güzel, heyecan verici ürünlerin çıktığı eğlenceli bir fuar olur.
Evet. Almanya'yı ben seviyorum. Gittiğimizde genelde orada Türk dostlarımızla da bir araya gelme şansı buluyoruz. Hem de 3 kişi gidince biz akşamları böyle o fuarın yorgunluğunda bir araya gelip...
Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok kısaca da şey çok laf uzamasın. Yine Almanya'da fuardayız. Almanya'da taksiye binince Türkçe konuşacaksın, iki kere düşüneceksin.
Evet.
Bir gazeteci arkadaşımız var. Bu şoför bizi gezdiriyor mu? Uyanık mı zannediyor kendisi? Bu kibar ifadeler, küfür deniyor. Adam şöyle durdu. Arkadaş sen ne diyorsun dedi ya. İn arabamdan. Orada. Evet. Çünkü hep bir laf var. İlk Almanya'ya gittiğim zaman bir dostum bana şunu söylemişti. Almanya'da başın sıkışırsa ilk gördüğün taksi içeri muhtemelen Türk olur. En azından sana yardımcı olur.
Biz son olayımızda şey oldu işte. Sebit'teydik o zaman. Mehmet, ben, Erdi gitmiştik o zaman. Bizim pazarlama müdürümüzle beraber. O da görsün orada firmalarla tanışsın diye. Sen Türk müsün dedik bir taksiciye. Adam böyle yaptı. Türk değilmiş ya. Türk'e çok benziyordu halbuki.
Ya aslında tabii şey de var.
Mehmet'in ama şeyi çok güzel. Sen Türk müsün diye sesleniyor.
Adam aslında Türk'tü de. Yani
orada... Değildi ama ya. Ses de çıkartmadı gerçi.
Yok, bir tanesi Türk'tü onların da işte. Bu adam fuar için Türkiye'den gelmiş, acaba ben de pazarlık yapar mı diye muhtemelen o şopaya girmemek için gitmiş diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta gerçi fuarda olacağız. Muhtemelen bir sonraki hafta görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.